Ayrım 2. Sis. 1. Fırtınanın gelişi. Olanları anlatıyorum. Kuzey New England'ın gelmiş geçmiş en müthiş sıcak dalgası 19 Temmuz gecesi sona ererken bütün Batı Maine bölgesini şiddetli fırtınalar sarmaya başladı. Şimdiye kadar tanık olduğum fırtınaların en korkuncuydu bunlar. Biz uzun gölün kıyısında oturuyorduk. Karanlık basmadan az önce ilk fırtınanın suları döverek bize doğru yaklaştığını gördük. Bir saat öncesine kadar hava son derece durgundu. Babamın 1936'da bizim kayıkhaneye astığı Amerikan bayrağı direğinden gerçekçe sarkıyor, ucu bile oynamıyordu. Sıcak sanki elle tutulacak kadar yoğun, taş ocağının dibindeki kara sular kadar derindi. O gün akşam üzeri üçümüz yüzmeye gitmiştik. Ama derinlere açılmadıkça su insanı ferahlatmıyordu. Steph de ben de derinlere açılmak istemiyorduk. Çünkü Billy bizi izleyemezdi. Henüz 5 yaşındaydı. 5.30'da göle bakan balkonda iştahsız iştahsız yemek yedik. Jambonlu sandviç ve patates salatası. Kimsenin canı Pepsi'den başka bir şey istemiyor gibiydi. Şişeler buzdolu çelik kovada duruyordu. Billy akşam yemeğinden sonra bir süre alçak trapezinde oynamaya gitti. Steph'le ben de balkonuna oturduk. Pek konuşmadan sigaralarımızı içiyor, dümdüz bir aynaya benzeyen kasvetli gölün karşı kıyısındaki Harrison'a bakıyorduk. Oraya buraya gidip gelen birkaç motorun homurtusu duyuluyordu. Kışın yapraklarını dökmeyen ağaçlar toza bulanmıştı. Sıcağa yenik düşmüş gibi gözüküyorlardı. Fırtına habercisi mor renkli dev bulutlar batıda ağır ağır toplanıyordu. Bir ordu gibi. Şimşekler çakıyordu. Komşumuz Brent Norton'ın Washington Dağı'nın tepesinden yayın yapan ve sadece klasik müzik çalan istasyonu ayarlanmış olan radyosu her şimşek çakışında korkunç parazit yapıyordu. Brent Norton, New Jersey'li bir avukattı. Uzungöl'deki küçük evine sadece yazları gelirdi. Evde ne kalorifer kazanı vardı ne de ısı yalıtımı. Norton'la 2 yıl önce sınır yüzünden tartışmaya başlamış, sonunda o bölgenin mahkemesine kadar gitmiştik. Davayı ben kazanmıştım. Norton da davayı buralı olmadığı için kaybettiğini iddiaya kalkışmıştı. Yani birbirimize karşı dostça duygular beslemiyorduk. Steph içini çekti ve çapraz askılı, omuzları açık bluzunun önünü kaldırarak göğüslerini yelpazelemeye başladı. Bu hareketin onu serinlettiğini sanmıyordum ama oldukça çekici görünüyordu. ''Seni korkutmak istemiyorum.'' dedim. ''Ama galiba korkunç bir fırtına yaklaşıyor.'' Steph bana kuşkuyla baktı. ''Dün gece de fırtına bulutları toplandı David. Önceki gece de. Sonra dağıldı.'' ''Bu gece dağılmayacak.'' ''Öyle mi?'' Fırtına şiddetlenirse alt kata ineriz. Çok şiddetlenir mi sence? Gölün bu kıyısına bütün yıl boyunca oturulabilecek ilk evi babam yapmıştı. Hemen hemen çocuk denilecek bir yaşta iki kardeşiyle birlikte şimdi evin bulunduğu yere yazlık bir kulübe kurmuştu. Ve 1938'de bir yaz fırtınası evi yıkmıştı. Taş duvarları bile. Sadece kayıkhane zarar görmemişti. Babam da bir yıl sonra büyük evi yapmaya koyulmuştu. Şiddetli fırtınalarda çevreye en çok ağaçlar zarar verir. Ağaçlar yaşlanır, rüzgar da onları devirir. Tabiat ana evini zaman zaman böyle temizler işte. Bilmiyorum, dedim. Bu bir bakıma doğruydu. 1938'deki korkunç fırtına konusunda sadece bazı hikayeler duymuştum. Ama rüzgar gölden büyük bir hızla esebilir. Bir süre sonra Billy döndü. Çok terlediği için trapezde pek eğlenmediğinden yakınıyordu. Saçlarını karıştırarak ona bir Pepsi daha verdim. Böylece dişçiye daha fazla iş çıkaracaktı. Fırtına bulutları yaklaşıyor. Maviliği yutuyordu. Fırtına çıkacağı kesindi artık. Norton radyosunu kapatmıştı. Billy annesiyle benim aramızda oturmuş, büyülenmiş gibi gökyüzünü seyrediyordu. Gök gürlüyordu. Ses göle yayılıyor, sonra da çevrede yankılanıyordu. Bulutlar dönüyor, yuvarlanıyordu. Bazen kara, bazen mor, bazen de damar damardılar. Sonra yine kapkara kesiliyorlardı. Yavaş yavaş gölün üzerine çöreklendiler. İnceden bir yağmur yağıyordu. Biz fırtınayı seyrederken herhalde Bolster's Mill sağanak altındaydı. Hatta belki Norway kenti bile. Derken havada bir kıpırdanma başladı. Önce kesik kesikti. Bayrağı havalandırıp bırakıyordu. Ortalık serinledi ve gittikçe soğudu. Vücutlarımızı kaplayan ter buz kesildi. Tam o sırada gölde ilerleyen gümüş perdeyi fark ettim. Harrison'ı birkaç saniyede gözden silen perde dosdoğru üstümüze geliyordu. Motorlar çoktan kaçmıştı. Biri bizim branda koltukların küçük bir modeli olan koltuğundan kalktı. Portatif koltuğun arkasında adı bile yazılıydı. ''Baba bak!'' İçeri girelim, diyerek ayağa kalkıp kolumu Billy'nin omzuna attım. Onu görüyor musun? Baba nedir o? Su hortumu, içeri girelim. Steph şaşkın şaşkın bana bir göz attı. Haydi Billy, babanın dediğini yap. Yana kaydırılarak açılan kapıdan oturma odasına girdik. Kapıyı kapattım ve bir an durup dışarı baktım. Gümüş perde gölün dörtte üçünü aşmıştı. Giderek alçalan kapkara gökyüzüyle parlak beyaz çizgili kurşun rengi suların arasına çılgınca dönen dev bir fincana benziyordu. Göl azgın denizler gibi korkunç bir görünüme bürünmüştü. Yüksek dalgalar birbirini izliyor, rıhtımlara ve mendireklere çarparak beyaz köpükler saçıyor, ortalardaki kaba dalgalar beyaz kafalarını göğe doğru kaldırıyordu. Su hortumunu seyretmek insanı hipnotize ediyordu sanki. Tam bize eriştiği sırada müthiş bir şimşek çaktı. Bu çok parlak ışık bütün eşyaların negatiflerini gözlerime işledi. Etkisi ancak 30 saniye sonra geçti. Telefon birden "Tink!" dedi. İrkilerek döndüm. Karımla oğlum gölün kuzeybatısına bakan büyük camlı pencerenin hemen önünde duruyorlardı. Gözlerimin önünde korkunç bir sahne belirdi. Galiba bu sadece babalarla kocalara özgü bir hayaldi. Büyük cam öksürüğe benzeyen sert ama hafif bir ses çıkararak içeriye doğru patlıyor ve sivri uçlar parçalar birer ok gibi karımın çıplak karnına, oğlumun da yüzüne ve boynuna saplanıyordu. Engizisyonun uyandırdığı dehşet kafanızın sevdikleriniz konusunda yarattığı hayallerin yanında hiç kalırdı. İkisini de sertçe tutup geri çektim. Ne yapıyorsunuz siz? Çekilin oradan. Steph beni hayretle süzdü. Billy ise gördüğü bir düşten yeni uyanmış gibi bakıyordu. Onları mutfağa sokup ışığı yaktım. Telefon yine tink dedi. Sonra rüzgar etkisini göstermeye başladı. Ev dev bir uçak gibi havalandı sanki. Tiz bir ıslık sesi duyuldu. Ses bazen pes bir kükreme halini alıyor, sonra incelenerek bir çığlığa dönüşüyordu. Steph'e aşağıya inin dedim. Artık sesimi duyurabilmek için bağırıyordum. Tam tepemize gök gümbürdüyor, dev keresteler birbirine çarpıyormuş gibi korkunç bir ses çıkarıyordu. Billy bacağıma sarılıp büzüldü. Sen de gel, diye bağırdı. Başımı sallayarak onlara gitmelerini işaret ettim. Billy'nin kollarını bacaklarımdan zorlukla çözdüm. Annenle git, ben mum getireceğim, elektrik kesilebilir. Oğlum annesiyle gitti. Ben de dolapları karıştırmaya başladım. Şu mumlar da bir tuhaftır doğrusu. Yaz fırtınalarında elektriğin kesilebileceğini düşünerek her bahar bol bol mum alırsın. Ama tam gerekli olduklarında birden saklanıverirler. Dördüncü dolabı karıştırıyordum. Burada neler yoktu ki? Steph'le 4 yıl önce aldığımız ve hala içmediğimiz esrarlı bir sigara. Billy'nin Auburn oyuncakçısından aldığı, kendi kendilerine takırdayan takma dişler. Steph'in albümümüze yapıştırmayı unuttuğu desteyle fotoğraf. Sears mağazasının kataloğunun altına ve Freiburg fuarında tenis toplarıyla tahta şişeleri devirerek kazandığım Tayvan malı bebeğin arkasına baktım. Mumlar gözleri ölü gözlerini andıran bebeğin arkasındaydı. Hala telefona sarılıydı. Mumları aldığım sırada ışıklar söndü. Elektrik artık sadece gökyüzündeydi. Yemek odasını arka arkaya çakan mor ve beyaz şimşekler aydınlatıyordu. Billy'nin aşağıda ağlamaya başladığını duydum. Steph hafif mırıltılarla onu yatıştırmaya çalışıyordu. Fırtınayı bir kere daha seyretmek istedim. Su hortumu ya geçip gitmiş ya da kıyıya eriştiği zaman dağılmıştı. Gölün 20 metre kadar ilerisini görebiliyordum. Sular çalkalanıyordu. Birinin kayık iskelesi sulara çarpmıştı. Belki de Jessers'lerinkiydi. İskelenin kazıkları kah havaya kalkıyor, kah sulara dağılıyordu. Alt kata indim. Billy bana doğru atılarak bacaklarıma sarıldı. Onu havaya kaldırıp sıkıca göğsüme bastırdım. Sonra da mumları yaktım. Koridorun sonunda küçük atölyemin karşısındaki misafir yatak odasında oturduk. Mumların titrek, sarı ışığında birbirimizin yüzüne bakıyor, fırtınanın homurdanarak evimize saldırmasını dinliyorduk. 20 dakika kadar sonra müthiş bir gürültü çevrede yankılandı. Yakındaki büyük cam ağaçlarından biri devrilmişti. Sonra birden ortalığa sessizlik çöktü. Daha doğrusu rüzgar biraz hafifledi. Steph sordu. Bitti mi? Belki dedim. Belki bir süre için. Yukarı çıktık. Üçümüz de elimize birer mum almıştık. Sabah doğasına giden keşişlere benziyorduk. Billy mumu gururla ve dikkatle taşıyordu. Ateşi taşımak onun için çok önemli bir şeydi. Bu sayede korkusunu da unuttu. Fırtınanın evin çevresinde ne gibi bir zarara yol açtığını anlamak olanaksızdı. Her yer kapkaranlıktı. Billy'nin yatma saati de gelip geçmişti. Ama ikimiz de onu götürüp yatırmaktan söz etmedik. Oturma odasına yerleşip rüzgarı dinledik. şimşekleri seyrettik. Rüzgar bir saat kadar sonra yine şiddetlenmeye başladı. 3 hafta boyunca ısı 34'ün altına düşmemişti. Portland Jet Limanı'ndaki meteoroloji istasyonu bu 21 günün 6'sında ısının 40'ı da aştığını bildirmişti. Hava gerçekten çok garipti. Aslında çok kötü bir kış geçirmiştik. İlkbaharda geç gelmişti. Sıcak dalgası da bunlara eklenince bazı kişiler yine o eski hikayeyi yinelemeye başlamışlardı. Bütün bunlar 1950'lerde yapılan atom bombası deneylerinin uzun vadeli sonuçlarıydı. Kıyamet gününün yaklaştığını da söyleyenler vardı. En beyat hikaye de buydu tabii. Fırtına önceki kadar şiddetli değildi. Ama ilk saldırıda kırılmış olan birkaç ağacın gürültüyle devrildiklerini duyduk. Rüzgar yine hafiflerken bir ağaç bizim damın üzerine yıkıldı. Bir tabuta indirilen yumruğun çıkardığı gürültüye benzeyen bir ses duyuldu. Billy sıçradı ve korkuyla tavana baktı. "Tavan çökmez şampiyon," dedim. Oğlum endişeli endişeli gülümsedi. Saat 10'a doğru yine fırtına başladı. Korkunçtu. Rüzgar kulakları sağır edercesine uluyor, birbiri ardından çakan şimşekler çevreyi aydınlatıyor, ağaçlar devriliyordu. Göl kıyısından bir çatırtı yükseldi. Steph alçak sesle bağırdı. Billy annesinin kucağında uykuya dalmıştı. "Neydi o David?" "Kayıkhane sanırım." "Ah, ah tanrım." "Steffi, yine alt kata inmemizi istiyorum." Billy'yi kucağıma alıp doğruldum. Steph'in gözleri korkuyla büyümüştü. "David, bize bir şey olmaz değil mi?" "Olmaz, olmaz." "Doğru mu söylüyorsun?" "Elbette." Aşağıya indik. 10 dakika sonra fırtına doruk noktasına erişirken üst katta bir şangırtı koptu. Büyük cam parçalanmıştı. 1-2 saat önce gözümde canlanan korkunç sahneler pek de delice bir şey değildi anlaşılan. Uyuklayan Steph hafif bir çığlık atarak doğruldu. Misafir karyolasında yatan Billy huzursuzca kımıldandı. "Karım, yağmur içeri girecek," dedi. "Eşyalar mahvolacak." "Boş ver, hepsi sigortalı." Steph beni azarlarcasına "Sigortalı olması neyi değiştirir?" diye söylendi. "Annemin şifonyeri, yeni kanepemiz, renkli televizyon." "Şşş," dedim. "Haydi uyu." Steph, "Uyuyamam ki," diye mırıldandı ama 5 dakika sonra dalıp gitti. Ben yarım saat daha oturdum. Bir tek mum yanıyordu. Fırtınanın dışarıda uğuldayarak dört bir yana saldırmasını dinliyordum. Göl kıyısında oturanların çoğu sabah sigorta şirketlerine telefon edeceklermiş gibi geliyordu bana. Ev sahipleri damlarına yuvarlanan ya da pencerelerinden içeri giren ağaçları keserlerken elektrikli testerelerin vızıltısı çevrede yankılanacak, yollar elektrik şirketinin turuncu kamyonlarıyla dolacaktı. Fırtına hafifliyordu. Yeniden başlayacağını belirten bir işaret de yoktu. Steph ile Billy'yi yatakta bırakarak yukarı çıktım. Oturma odasına baktım. Yana kaydırılarak açılan kapının camına bir şey olmamıştı. Ama büyük pencerenin camının yerinde huş yapraklarıyla dolu, kenarları çentik çentik bir delik vardı. Bodrum kapısının yanındaki yaşlı huş ağacının tepesi camdan içeri girmişti. O ağaç kendimi bildim bileli dışarıdaydı. Şimdi oturma odamızı ziyarete gelmiş olması bana çok garip geliyordu. Steph'in sigortanın neyi değiştireceğini söylediğinde ne demek istediğini anladım. Pek çok kışa göğüs germişti bu huş. Evin göle bakan yanında testeremin dokunmadığı tek ağaç yoktu. Halıya saçılmış iri cam parçaları mum ışığını yansıtıyordu. Steph ile Billy'yi uyarmam gerektiğini kendi kendime hatırlattım. Terliklerini giymeden buraya girmeye kalkışabilirlerdi. Sabahları yalın ayak dolaşmaya bayılırdı ikisi de. Tekrar aşağıya indim. O gece misafir karyolasında uyuduk. Billy benimle Steph'in arasındaydı. Rüyamda Tanrı'nın gölün karşı kıyısındaki Harrison'da dolaştığını gördüm. Öyle uluydu ki belinden yukarısı masmavi gökyüzünde kayboluyordu. Koruları kendi tabanının biçimine sokmak için ayağını yere vururken kırılan ağaçların çatırtılarını duyuyordum. Tanrı gölün çevresinde dolaşıyor. Bridgeton tarafına bize doğru geliyordu. Bütün evler, kulübeler ve yazlık köşkler şimşeğe benzeyen morlu beyazlı alevler çıkararak yanıyordu. Sonunda duman her şeyi örttü. Her yanı sis gibi sardı. 2. Fırtınadan sonra Norton. Kente yolculuk. Billy, "Vay vay vay," dedi. Bizim bahçeyi Norton'unkinden ayıran çitin yanında durmuş, kapımızın önüne kadar uzanan yola bakıyordu. Bu 400 metrelik yol sonunda bir kamp yoluyla birleşirdi. Kamp yolu ise 1000 metre kadardı ve iki araba genişliğindeki asfalta bağlanırdı. Asfaltın adı Kansas yoluydu. Kansas yoluyla istediğiniz yere gidebilirdiniz. Tabii o yerin Bridgeton'da olması koşuluyla. Billy'nin neye baktığını fark edince sanki kalbim dondu. Daha fazla sokulma şampiyon, bu kadarı yeter. Billy tartışmaya kalkışmadı. Hava berrak, güneş pırıl pırıldı. Sıcaklık dalgası sırasında bulanık bir renk alan gökyüzü, sonbaharı anımsatan temiz bir maviliğe bürünmüştü. Hafif esinti, araba yolunda güneş ve gölge oyunları yapıyordu. Billy'nin durduğu yerin az ötesinde sürekli bir hışırtı yükseliyordu. Otların arasında, ilk bakışta kıvrılıp bükülen yılanlardan oluştuğu sanılan bir yığın vardı. Evimize kadar gelen elektrik kabloları, 6 metre ötede kopup birbirine karışmış ve düştüğü yerdeki otları yakmıştı. Şimdi de hafifçe kıvrılıp bükülüyor ve hışırdıyorlardı. Şiddetli yağmur yüzünden ağaçlar ve otlar iyice ıslanmamış olsaydı belki evde yanıp gidecekti. Neyse ki sadece terlerin dokundukları otlar kavrulmuştu. Bu insanı çarpar mı baba? Evet, çarpabilir. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Elektrik şirketinin kamyonetini bekleyeceğiz. Ne zaman gelir? Bilmiyorum. 5 yaşındaki çocukların soruları bitmek bilmez. Herhalde bu sabah işleri başlarından aşkın. Benimle yolun sonuna kadar gelmek ister misin? Biri bana doğru birkaç adım attı. Sonra durup endişeyle elektrik tellerine baktı. Tellerden biri yukarı kıvrıldı. Sonra da ağır ağır yere indi. Sanki gel diye işaret ediyordu. Baba, elektrik yerden geçer mi? Yerinde bir soruydu bu. Evet ama korkma. Elektrik toprağı istiyor Billy, seni değil. Tellere yaklaşmazsan bir şey olmaz. Oğlum, toprağı istiyor diye mırıldanarak yanıma geldi. El ele tutuşarak yoldan çıktık. Durum tahmin ettiğimden daha kötüydü. Devrilen ağaçlar 4 ayrı yerde yolu kapatmıştı. Bunlardan biri küçük, ikisi orta boydaydı. Dördüncüsü ise gövdesi en azından 1,5 metre genişliğinde yaşlı bir ağaçtı. Yosunlar gövdesini eski bir korse gibi sarmıştı. Bazılarının yapraklarının yarısı kopmuş, sürüyle dal çevreye saçılmıştı. Billy ile kamp yoluna doğru giderken küçük dalları iki yandaki korulara fırlattık. Bütün bunlar bana 25 yıl önceki bir yaz gününü hatırlatıyordu. Galiba o sırada ben de ancak Billy kadardım. O gün amcamlarım gelmişler. Bütün gün baltalarla korudaki çalıları temizlemişlerdi. Öğleden sonra da annemle babamın büyük piknik masasının başına geçmişlerdi. Masada yığınla sosis sandviç, hamburger ve patates salatası vardı. Ganset birası su gibi akmış, Ruben amcanın sırtında giysileriyle göle dalmıştı. Gemici ayakkabılarını bile çıkarmamıştı. O günlerde bu korularda hala geyikler yaşardı. Baba, göl kıyısına inebilir miyim? Billy dalları ağaçların arasından atmaktan sıkılmıştı. Canı sıkılan bir çocuğun başka bir şey yapmasına izin vermekten başka çare yoktu. Tabii. Oğlumla eve döndük. Sonra Billy sağa saptı. Evin yanından dolaşırken elektrik tellerinin iyice uzadığından geçmeye de dikkat etti. Ben garaja gitmek üzere sola döndüm. Elektrikli testeremi alacaktım. Tahmin ettiğim gibi gölün çevresinde testerelerin çirkin vızıltısı yankılanmaya başlamıştı bile. Gömleğimi çıkarıp tekrar yola doğru yürüdüğüm sırada Steph evin kapısında belirdi. Yola devrilmiş ağaçlara endişeyle baktı. Durum çok mu kötü? O ağaçları kesebilirim. Evin içi ne alemde? Camları süpürdüm ama o ağaç konusunda bir şeyler yapman gerekiyor David. Oturma odasında bir ağaçta yaşayamayız. Doğru, dedim. Yaşayamayız herhalde. Sabah güneşinde birbirimize baktık ve kıkır kıkır gülmeye başladık. Testereyi yandaki beton dökülmüş geçide bırakarak karımı öptüm. Kalçalarını sıkıca kavramıştım. Steph yapma, diye mırıldandı. Billy. Tam o sırada oğlum koşarak evin köşesinden çıktı. Baba, baba, gel bak. Steph aynı anda kopuk telleri gördü ve Billy'ye dikkatli olması için olanca sesiyle bağırdı. Tellerden epey uzakta olan Billy birden durdu ve annesine onun çıldırdığını sanıyormuş gibi baktı. Sonra çok yaşlı ve bunak insanları yatıştırmak için kullanan ses tonuyla ''Benim bir şeyim yok anne'' dedi. Ne kadar iyi olduğunu göstermek ister gibi bize doğru geldi. Steph kollarımda titremeye başladı. Karım kulağına ''Endişelenme'' diye fısıldadım. ''Billy otelleri biliyor.'' Steph ''Evet ama insanlar yine de ölüyor'' dedi. Televizyonda durmadan kopuk elektrik telleriyle ilgili uyarılar yayınlanıyor. Billy hemen eve girmeni istiyorum. Aa yapma anneciğim. Babama kayıkhaneyi göstermek istiyorum. Billy'nin gözleri heyecan ve hayal kırıklığından iri iri açılmıştı. Oğlum fırtına sonrası heyecanın tadını almıştı. Şimdi bunu paylaşmak istiyordu. Hemen içeri gir. Oteller çok tehlikeli. Babam tellerin beni değil toprağı istediklerini söyledi. Billy, benimle tartışmaya kalkışma. Gelip kayıkhaneye bakarım şampiyon. Hadi sen şimdi git. Steph'in bütün vücudunun gerildiğini hissettim. Öbür yandan dolaş oğlum. Peki olur. Billy koşarak yanımızdan geçti. Evin batı yanına giden merdivenlerin basamaklarını ikişer ikişer indi. Gömleğinin etekleri uçuşuyordu. Gözden kaybolurken bir tek sözcük duyduk. Vay! Felaketin yeni bir izini bulmuştu anlaşılan. Billy terlerin tehlikeli olduğunu biliyor Steph. Karımı yavaşça omuzlarından tuttum. Onlardan korkuyor. Bu da iyi bir şey. Billy güvende. Bir damla gözyaşı karımın yanağından aktı. David, korkuyorum. Yapma canım. Fırtına sona erdi. Öyle mi dersin? Geçirdiğimiz kışı unutma. Sonra geciken ilkbahar. Kentte ondan karabahar diye söz ediyorlar. 1888'den beri böyle bir şey görülmedi diyorlar. Karımı kastettiği Bayan Carmody'di tabii. Kadın Bridgeton antikacısının sahibiydi. Steph ara sıra gidip tıklım tıklım dolu dükkandaki eşyaları karıştırmaktan çok hoşlanırdı. Billy de onunla birlikte giderdi. Loş ve tozlu arka odalardan birinde gözleri sarı halkalı, kanatları açık, pençeleriyle cilalı kütükleri kavramış baykuşlar vardı. Tozlu uzun bir aynanın oluşturduğu bir derenin kıyısında içi doldurulmuş üç kunduz duruyordu. Postu güve yeniği dolu bir kurdun ağzından salya yerine talaş akıyordu. Bayan Carmody kurdu, 1901'de bir Eylül akşamı Stevens Deresi'nden su içmeye gittiğinde babasını vurduğunu iddia ederdi. Bayan Carmody'nin antikacı dükkanına yapılan gezintiler karımla oğlumun işine geliyordu. Karım eski cam eşya topluyor, Billy hayvanların postunu doldurma sanatı adı altında ölümle ilgileniyordu. Bense yaşlı kadının Steph'in kafasını hiç de hoş olmayan bir biçimde etkilediğini düşünüyordum. Aslında karım başka bakımlardan mantıklı ve inatçıydı. Ama Bayan Carmody, Steph'in zayıf noktasını, Aşil'in topuğunu bulmuştu. Bayan Carmody'nin uğursuz kehanetlerine ve koca karı ilaçlarına ilgi duyan sadece Steph değildi. Yaşlı kadın ilaçları her zaman Tanrı adına salık verirdi. Kocanız üç kadehten sonra yumruklarını sallamaya kalkışan biri ise, kesilmiş bir ağacın kovuğuna toplanan su, yüzünüzdeki bereleri ve çürükleri çabucak geçirirdi. Haziranda tırtılların üzerindeki halkaları sayarak ya da Ağustos'ta bal peteklerinin kalınlıklarını ölçerek kışın nasıl geçeceğini anlayabilirdiniz. Ve şimdi de Tanrı hepimizi korusun, 1888'in kara baharında olanlar yineleniyordu. Bu cümlenin sonuna uygun gördüğünüz sayıda ünlem işareti koyabilirdiniz. Hikayeyi ben de dinlemiştim. Bizim yörede bu hikayeye bayılırlardı. Bahar çok soğuk geçerse göllerdeki buzlar sonunda çürük dişler gibi kapkara kesilir. Ender görülen bir olaydır. Ama sadece her yüzyılda biri olduğunu da sanmayın. Bu sözleri yinelemekten zevk alıyorlardı. Ama pek az kişi Bayan Carmody kadar inandırıcı olabiliyordu. Karıma kış çok sert oldu dedim. Bahar gecikti. Şimdi de sıcak bir yaz yaşıyoruz. Fırtına da çıktı ama artık sona erdi. Kendine değilmiş gibisin Stefan. Karım yine boğuk boğuk, sıradan bir fırtına değildi diye yanıt verdi. Öyle dedim, bunu kabul ediyorum. Karabahar hikayesini Bill Giosti'den duymuştum. Casso köyündeki Giosti benzin istasyonunun sahibiydi. Üç serseri oğlunun yardımıyla orayı iyi kötü işletiyorlardı. Kar arabaları ve bisikletleriyle sürtmekten vakit bulurlarsa dört serseri torunu da yardıma gelirdi. Bill Giosti 70 yaşındaydı ama 80'inde görünürdü. Keyfi yerindeyse 23'ündeki bir genç gibi içki içerdi. Mayıs ortalarındaki herkesi şaşırtan fırtınadan sonra cipin deposunu doldurmak için Billy ile Giosti'ye uğramıştık. Fırtına kar getirmişti. Yeni yetişen çimlerle çiçeklerin üstü 30 santim kalınlığında bir kar tabakasıyla kaplıydı. Giosti içkiyi biraz fazla kaçırmıştı o gün. Bize büyük bir keyifle Karabahar hikayesini anlatmış, kendince eklemeler de yapmıştı. Ama kim ne derse desin, bu yörelerde bazen Mayıs'ta kar yağar ve ancak iki gün sürerdi. Olağan dışı bir olaydı, sayılmazdı. Steph yine kuşkuyla kopuk tellere baktı. Elektrik şirketinden ne zaman gelecekler? Elden geldiğince çabuk, fazla gecikeceklerini sanmam. Billy için endişelenmeni istemiyorum, Steph. Aklı başında bir çocuk o. Elbiselerini yerden kaldırmayı unutuyor ama kopuk elektrik tellerine basmayacak kadar tedbirli. Karımın dudağının yanına dokundum. O da hafifçe gülümsemek zorunda kaldı. Şimdi daha iyisin değil mi? Diye sordum. Karım, sen her zaman insanı işlerin yolunda olduğuna inandırırsın, dedi. Böylece benim de keyfim yerine geldi. Billy evin gölü bakan tarafından bağırıyor, bizi çağırıyordu. Haydi gel dedim. Gidip ne zarara uğradığımızı görelim. Steph üzüntüyle burun kıvırdı. Ne zarara uğradığımızı görmek istersem oturma odasına giderim. Bari çocuğun hevesini kaçırma. El ele taş basamaklardan indik. Merdivendeki ilk dönemece vardığımız sırada Billy hızla karşımıza çıktı, az kalsın bizi devirecekti. Steph'in kaşları hafifçe çatıldı. Yavaş ol. Belki de Billy'nin bizim üstümüze değil o öldürücü tel yumağa doğru atıldığını görür gibi olmuştu. Gelip bakın. Billy soluk soluğaydı. Kayıkhane yamyazsı olmuş. Kayaların arasında bir iskele var. Küçük koyda da ağaçlar. Tanrım. Steph kükredi. Billy Drayton. Bağışla anne. Ama görmelisiniz. Vay vay vay. Oğlum yine koşarak uzaklaştı. Felaket habercisi sözlerini tamamladı ve gitti diye mırıldandım. Steph yine kıkır kıkır güldü. Ekledim. Dinle. Devrilmiş ağaçları kestikten sonra Portland yolundaki elektrik merkezine giderim. Onlara durumu anlatırım, oldu mu? Karım minnetle oldu dedi. Ne zaman gideceksin? Yosun tutmuş büyük ağaç dışında ötekileri kesmek ancak bir saatimi alırdı. Ama o yaşlı ağacı da keseceğim için işi ancak 11'e doğru bitirebilecektim. Öyleyse öğle yemeğini buraya getiririm. Süpermarketten alışveriş de etmen gerekiyor. Süt ve tereyağımız hemen hemen bitti. Ayrıca neyse sana bir liste yazarım. Kadınlar felaketle karşılaştılar mı hemen sincaba döner, yiyecek depo etmeye kalkarlar. Steph'e sarılıp başımı salladım. Evin köşesine döndük. Billy'nin neden o kadar heyecanlandığı bir bakışta anlaşıldı. Steph hafif bir sesle "Tanrım!" diye fısıldadı. Bulunduğumuz yer oldukça yüksekti. Kıyıyı 400 metre ilerisine kadar görebiliyorduk. Solda Bieber'ların evi, bizimki sağda da Brent Norton'un kulübesi fırtınadan epey zarar görmüştü. Teknelerimizi çektiğimiz küçük koyu koruyan yaşlı çam yarısından kopmuştu. Ağacın gövdesi iyice yontulmuş, dev bir kaleme benziyordu. Gövdenin içi nemin ve havanın kararttığı kabuğun yanında beyaz beyaz parlıyor ve çok savunmasız görünüyordu. Yaşlı çamın 30 metrelik tepesi koyun sığ sularına yarıya kadar batmıştı. Ağaç devrildikten bizim küçük motoru batırmadığı için çok şanslı olduğumuzu düşündüm. Bir hafta önce motorda bir arıza olmuştu. Tekne hala Naples Yacht Limanı'ndaydı. Sabırla onarım sırasının kendisine gelmesini bekliyordu. Kıyının bize ait bölümünde babamın yaptığı kayıkhane iri bir ağacın altında ezilmişti. Drayton ailesinin para durumunun şimdikinden çok daha parlak olduğu yıllarda o kayıkhanede 18 metre boyunda bir Chris Craft dururdu. Kayıkhanenin üzerine devrilen ağaç Norton'un bahçesindeki ağaçlardan biriydi. Bunu fark edince ilk kez öfkelendim. Ağaç koruyalı 5 yıl olmuştu. Norton'un onu çoktan kesmiş olması gerekirdi. Şimdi ağaç yan yatmıştı, bizim kayıkhane tutuyordu onu. Damın ortası çökmüştü. Rüzgarda ağacın açtığı deliğin çevresindeki kiremitleri dört bir yana savurmuştu. Billy'nin yamyazsı sözü hiç de kötü bir benzetme sayılmazdı.